Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Zübeyde Yükseler, eserin adı Pukka Günlük 3, Allah Beni Böyle Yaratmış, türü günlük, Okyanus Yayınları 1. baskı İstanbul Kasım 2012, ISBN No'su 978-605-405-493. Bu kitap 339 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Aralık 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Allah beni böyle yaratmış. Pukka Günlük 3. Sanal alemin en bilinen isimlerinden Pukka, hikayelerine kaldığı yerden devam ediyor. İlk kitabı Küçük Aptal'ın Büyük Dünyası ile bol bol güldüren, ikinci kitabı ve geri kalan her şey ile yer yer hüzünlendiren Pukka, serinin üçüncü kitabı Allah beni böyle yaratmış da ayaklarına kadar uzanan simsiyah montu ile Kenan İmirzalioğlu'nun içerisine bisiklet pompası da hava basmışlar gibi duruyordu diye tanımladı. Şimdiye kadar hiç yazmadığı Ankaralı'yla ilişkisini ve üniversite hayatını anlatıyor. Yediğini, içtiğini, gezdiğini, gördüğünü değil, bize başına neler geldiğini söyle dedirten tek yazar olma özelliğini kimselere kaptırmayan Pukka, bu kez de ilk paragraftan itibaren onu neden bu kadar sevip merak ettiğimizi bize yeniden kanıtlıyor. Bu arada bizden duymuş olmayın ama yine çok güleceğiz. Allah beni böyle yaratmış, Pukka. Seninle ilk tanıştığımızda iyiliğine inanmıyordum. Ayrıldığımızda ise kötülüğüne. Şimdi sanki seninle büyümemiş, onca şeyi yaşamamış, hatta hiç tanışmamış gibiyim. Tam karşında öylece duruyordu ya, öylece, sanki o kadar acıyı bana yaşatmamış gibi, sanki onca seneyi onunla geçirmemişim gibi bakıyordu bana. Tanımış mıydı? Muhakkak. Boru mu beraber büyüdük? 4 sene beraber yaşadık, beraber yapmadığımız tek şey unutmak eylemi olmuştu. Karşımdaydı şimdi, yaşlanmış biraz. Kilo da almış hem epeyce, zaten götlü göbekli bir şeydi, iyice salmış. Kaşlarının ortasını hala alıyor ve hala aynı gülümsemeyle, gözleri küçülerek bakıyor. Hep merak ederdim, çok çok çok büyük aşıklar seneler sonra birbirleri hakkında neler düşünürler diye. Ona sarılıp uyurken, ya bir zaman sonra başka birileriyle olursak birbirimizi nasıl hatırlayacağız diye verse böyleymiş. Aşağıda elimde kocaman bir valize, İzmir otobüsünden inmiş etrafıma salak salak bakınıyorum. Üniversiteye yediğim bir bok yüzünden ek kontenjanla gitmiştim. Ankara'yı sadece başkentimiz olarak biliyorum. Hayatımda ilk kez görüyorum. Babama falan atar yapıp her şeyi kendim halledeceğime inanmıyorum ama Ayşe'de önce etrafa bakınıp duruyorum. Yan tarafında bir çift var. Kızın ağlamaktan gözleri patlamış neredeyse. Oğlanı da bir eli cebinde, diğeri kızın belinde. Bir yanağından öpüyor, bir alnından. Onları gördükçe yalnızlığım daha da batıyor. Lan en azından babam gelseydi benimle. Üniversite nerede onu bile bilmiyorum diye kendi kendime acıyorum resmen. Birilerine sormak lazım şimdi, etrafıma bakıyorum ama paranoyaklığım had safhada. O benim böbreklerimi çalar. O teyze ne bilir fakülteyi? Adamın gözü göz değil. Anam vallahi herifin mesleği pezevenklik diye öğrenciye benzer, sadece o çift var. Kız ağlamasını kesse gidip onlara en azından oradan nasıl çıkacağımı soracağım ama kızı kesiyorlar sanki. Susmak bilemedi. Alt tarafı sevgilinden ayrılacaksın bacım ya. Ne bu trajedi? Benim beynim şişti deyip araya mı girsem diyorum ama bu da pek kıskanç olacak. Kız hafif susar gibi oldu. Hah, valizimi sürükleyerek geldim yanlarına. Kız bir daha başladı. Hemen diplerinde kereste gibi kaldım ben. Geri geri çekilsem olmayacak. Dürtsem ayıp olacak. Öksüreyim bari dedim. Bir iki öhümlemeden sonra çocuk baktı bana. Ay Allah belanı vermesin senin. Onca gürültü ağlama bu şaşı göbekli, 3 çocuk yemiş sıçamamış adam için miydi yani? Kız da bildiğin güzel. İstese bunun gibi 50 tane bulur. Neyse dedim. Bana düşmez insanların özel hayatı. İletişim fakültesi aş diye yakın dediler. Ben nasıl gidebilirim diye sordum. Adam dünyanın en soğuk tavrıyla bana doğru döndü. Az bekle, ben de oradayım, götürürüm seni dedi. Yalnız bunu öyle bir söyledi ki sike sike beklemek zorundaymışım gibi. Tamam dedim. 25 dakika boyunca kızın otobüsü kalkana kadar yanlarında hiç sesimi çıkarmadan ezik ezik bekledim. Allah'a şükür sonunda kız bindi gitti. Bir ara hiç gitmeyecek, bir sonraki otobüse alacak biletini sandım da ödüm patladı. Çocuk döndü. Gerçek bir su katılmamış öküz gibi, hadi gidelim dedi. O önde, ben arkada, elimde kocaman valizle pıtı pıtı gittim. Aşçıdan çıktık. Bu durdu, eliyle sağ tarafı göstererek. Şu taraftan git, dön, okulu göreceksin dedi. Allah'ım, o gösterdiği işaret parmağını burkup, hatta kırıp kulaklarından sokup kıçından çıkarıp var olabilen bütün deliklerini, buna göbek deliği de dahil olmak üzere, sokmak istedim. Bebeğini çift katlı otobüsle ezdiğimin adamı. Madem tek yapacağın şey bana elinle göstermekti de beni ne yarım saat oynaşınızın izlemem için beklettin? Kalbim sıkışıyor. Ah, vallahi kalbim daralıyor. Sinirden alnım atıyor yahu benim. Bunun için mi bekledim saatlerdir dedim, ama söyleyeceği her şeyin cevabı valizi kafasında parçalamak olacak. Çattı o, birleşik kaşlarını burnunu çekti. Ne için bekledim bilemem. Okul orada işte dedi ve gitti. Bildiğin arkasını döndü ve gitti. Yani düşman olsa düşmanı bu kadarını yapamaz. Yemin ederim. Ona küfrede küfrede okula doğru gittim. İlk üniversite günüm böylece başlamış oldu. Lisedeyken üniversite bana çok mistik bir ortam gibi geliyor. Düşünsene, babandan izin almadan istediğin her şeyi yapabileceğin bir yere gidiyorsun. Bu bile hayal gücümü zorluyordu açıkçası. Hep böyle müzikal gibi sanıyordum ilk sınıfa girdiğim anı. Tam ben böyle giriyorum. Arka sıralarda sigara içen deri ceketli çocuklar parmak şıklatıyor. Ön tarafta manken gibi kızlar bacaklarını okşayarak şarkılar söylüyor. Sıraların üzerine millet takla atıyor falan. Heyecandan ölmek üzereyim. Üniversiteli oluyorum ve bütün sınıf arkadaşlarımı merak ediyorum. Erkeklerin hepsi acayip yakışıklı olmalı. İletişim, yani adı üzerine çirkin adam almamaları lazım diye sınıfın kapısını bir açtım. Arka fonda Yedi Karanfil'den Ay Yüzüm'ün fon müziği çalıyor ve ben de bir yıkılma anı. Lan, burası aynen bizim sosyal 11B. Hiçbir farkları yok milletin. Erkeklerin hepsi çirkin. Herkes sırasında köz köz oturuyor. Hoppa! Gençlik ne yapıyorsunuz? Ana baba yok. Kalkın çılgın atın biraz. İçiniz mi çürüdü demek istiyordum, ama onun yerine kısık sesimle ben şeyle ek kontenjanla geldim de nereye geçeyim ki diye birine sordum. O da bana arka taraflarda bir yer gösterdi. Gidip oturup dersin başlamasını bekledim. Hoca girdi sınıfa. Bir şeyler anlatmaya başladı. Benimse aklımdan geçen tek şey lisede kızım birinin anlattığı bir olay. Üniversitede var ya, çişin gelince öğretmenden izin almıyormuşsun. Kalkıp canın istediği zaman kapıyı çekip çıkıyormuşsun. Sürekli olarak bu geliyor aklıma. Biri çıksa da doğru mu değil mi onaylasam diye tetikte bekliyorum. Ben tam acaba kim çıkacak derken biri kapıyı açtı. Hızlıca kimsenin suratına bakmadan hemen benim yan tarafıma gelen orta sırada bir yere oturdu. Bana okulu gösteren çocuktan başkası değildi bu. Zaten böyle bir öküzlük de bir tek ondan beklenirdi. Arkasına hoca da baka kaldı bir süre. Tedirgin eden bir sessizlik oldu. O an çiş olayının yalan olduğunu anladım. Hoca masaya kalemini vurarak, "Özür dilemeyecek misin?" dedi. Bizimki sıkılgan bir tavırla yanağını kaşıyarak, "Sebep?" diye sordu. Kadıncağız bir atarlandı, ders başladı falan filan diye anlatmaya başladı ki çocuk, "Rahatsız mı oldun hocam? Alt tarafa girdik içeri. Bana laf anlatacağın sürede buradaki bebelere sine 5 dekoderi nasıl çözülür onu bile anlatırdın," dedi. Ben bir kahkaha attım. Zannettim ki herkes gülecek yani. Öğrenci komik bir şey söyledi neticede. Ama kahkahamın bütün sınıfın duvarlarında yansımasını görünce anladım. Gülen sadece bendim. Çocuk bile kendi esprisine gülmemiş. Hatta bana geri zekalıymışım gibi bakıyordu. Öğretmen ise çocuktan alamadığı siniri benden çıkarmak istercesine, "Ben seni ilk kez görüyorum. Adın ne senin?" dedi. Aha da geldik çişin son damlasına. Ayağa kalktım ama heyecandan adımı unuttum. Adım neydi ya benim diye beynimin içine bir sürü cümle dönüyor. Ayaktayım, bütün sınıf bana bakıyor. Hoca kaşlarını iyice çatmış, benden bir ses bekliyor. "Pukka ben ya, şeyle geldim buraya." "Neyle geldin? Birinizin arkadaşı falan mı? Siz de sınıfa başka bölümden eşinizi dostunu sokmayacaksınız demedim mi ben?" "Yok, kimsenin şeyi değilim ben." "Nesin peki?" "Ek kontenjanla başladım da." "Sizinkiler 2 hafta önce geldiler." Ben tatildeydim, dönemedim. Şimdi döndüm, ondan böyle geç oldu. Kadın tabii sinirlendi ama çocuktan yana göt oluşun acısını da benden çıkarması kendince iyi oldu. Ama peki ya bence? Üniversitede ilk günüm ve bütün sınıf arkadaşlarım beni geri zekalı zannediyor. Bana toplum içinde bir anda soru yöneltince beynimi tamamen kaybediyorum çünkü. O an beynim çalışmıyor, kıçımdan falan konuşuyorum. Kelimeler ağzımdan çıkmıyor, çıkanların zaten mantıksal hiçbir yanı olmuyor. Oturdum yerime ama gözlerim dolu dolu. Babamı istiyorum ben. Sen gelme, ben her şeyi hallederim diyen kafamı sikeyim. Daha yurdu bile halletmedim. Akşam nerede yatacağımı bilmiyorum. Az önce en büyük rezilliği yaşadım. Artık bence yaşamın bile anlamı yok. Pencere açıp kendimi atsam herkes yapılacak en iyi şeyi yaptı kızcağız der eminim. Tam alt dudağım titremeye, gözlerimdeki doluluklar yaş olup akmaya başlayacaktı ki ön tarafındaki kız arkasını döndü. Ağzını kocaman aça aça, hoş geldin hocayı sallama. Karı menopozdan beynini yakmış. Nerelisin, nerede kalıyorsun? İlk girişinde mi kazandın sınavı? Hangi liseydi? Daha İzmirli misin? Ha, hadi bana İzmir'i anlat diye bir şey başladı soru bombardımanı. Ders sonunda kızla eve çıkmaya karar verdik. Bu sayede de gece nerede yatacağım belli oldu. Kız beni misafir öğrenci olarak yurda sokacaktı. Merak ettiğim her şeyi ona sorabilecektim. Az önce babacığım diye ağlamaklı kurduğum cümleleri bir anda unutverdim. Her şey harika olacaktı. Özgürlük çanları benim için çalıyor. Emlakçıya para vermemeliyim diye kendimiz ev aramaya çıktık ama ne çıkış. Günün sonunda okulun karşısındaki bankta elimdeki gevreği yiye yiye ağlıyordum. Eve çıkmaya karar verdiğim kız ise benden daha mızmız çıktı. Onu teselli etmekten arada sırada kendimi avutmayı unuttum. Dur ya, ona biraz rumuz bulayım ben. Sarı olsun. İlk bakışta kendini belli eden özelliği bu. Sarışın ama böyle o fallik sarışınlardan durmuyor. Doğuştan sarışın olduğu için daha çok göçmen sarışını gibi duruyor. Kıvırcık saçlı, çok çok zayıf bir kız. Garip bir güzelliği var. Gülerken eliyle hep ağzını kapatıyor, ağlarken de suratını. Herkes aklını söyleyecek mutlaka bir hakareti var. Yanımıza bir kız geliyor mesela. Kızın suratına ne iltifatlar yağdırıyor. Arkasını döndüğü an, bu da tam bir gerizekalı, hiç tahammül edemiyorum. Ya da o orospu, şu beyinsiz, az öncekini gördün mü? Götü resmen ensesine kadar çıkmış. Ayı ya, nasıl yiyor baksana. Ağzı ise belki zayıflar. Hocanın bacaklara baksana, bunu kim sikiyor acaba? Hep ama hep bu şekilde, acaba arkamda ne diyor diye düşünüyorum ama bir taraftan da bulduğu kutlarla eğleniyorum. Nereye gitsek öğrenciye vermiyoruz diye bizi geri yolladılar. Evleri de gör lan, öğrenci ne yapsın senin evini? Kediye köpeğe versen içinde barınmaz diyebileceğim türden evler. Hepsi de bize aynı hikayeyi anlatıyor. Duvarlardan birini yıkmışlar, yan evle birleştirmişler. 5 tane ev sahibinden bu efsaneyi dinleyince hiç inandırıcılığı da kalmadı. Bir de iki kız başında tutulunca orospu muamelesi çekenler yok mu? Elim ayağım titredi. Gittik eve bakıyoruz, minnacık kutu gibi bir şey. İkiniz mi yaşayacaksınız diye şöyle bıyık altından sordu. Öğrenciyiz dedik. Öğrenciyiz diyorlar, pavyonda çalışan çıkıyor abla dedi. O an gerçekten kapıyı söküp adamın ağzına monte edecektim. Tabii bir de geç kalmışız, o ayrı mevzu. Bütün öğrenciler kiralık evlere dolmuş. Tek tük kalanlar var. Onlar da bizi beğenemedi bir türlü. Biz böyle tam vazgeçmiştik, yurtta yaşamaya devam ediyorduk ki karşıdan o çocuğun geldiğini gördüm. Hiçbir yere bakmadan kafasını koç gibi öne koyup hızlı hızlı yürüyordu. Yanımdaki kız sarı bağırdı ona. Hey Ankaralı, bize bir yardım eder misin ya? Sen buralısın, ev arıyoruz. Döndü bize doğru. Dedim, bu geri zekalı yardım etmekten anlamıyor. Elimize tapu verir gider. Kız beni dinlemedi tabii. Çocuğu yanımıza kadar getirtti. Çocuk dünyanın en mühim şeyini dinliyormuş gibi yaptı. Hiç sesini çıkarmadan sarının anlattığı ev ararken başımıza gelen şeyleri dinledi. Sonra kafasını kaldırdı. Hayır, abi var bizim, emlakçıdır. Ben sizi ona götüreyim, komisyon almaz, merak etmeyin dedi. O ende biz arkada başladık yürümeye. Otobüs duraklarının oraya geldik. Otobüse bineceğiz ama okul çevresinde ev istiyoruz. Çocuğa birinin bunu söylemesi gerekli. Garip bir şekilde bununla muhatap olmaktan ben korkuyorum. Çok yakınız, kıza da sen söyle binmeyelim otobüse diyemiyorum, duyacak çünkü. Ben böyle iç sesimle debelenirken bu bir anda bir döndü bana. Merak etme, adamın ofisi uzakta ama buradan ev bulur size dedi. Lan düşüncemi mi okudu acaba diye bir korktum. Sonra bakalım bunu da okuyabilecek misin dedim. Sen ayının tekisin, öküzün birisin, camışsın, gerçek bir gergedansın. Hatta senin pipin mi yok? Pipin yok işte, pipisiz, pipisiz, oh, çüksüz diye içimden geçiriyordum ki bu bir anda bir döndü, bana bir baktı, ardında da elini fermuarına koydu. Kalbim duruyor Doğan. Adam gerçekten düşüncelerimi okuyor hacı. Ha siktir ayı deme, pukka adamı ayı deme. Sikini taşağını işin içine katma. Düşünmeyi kes. Yapma yapma sik düşünme diye kendimle savaşırken bir taraftan da doğru düşünmeye çalışıyordum ki otobüs geldi. Otobüse binince tabii daha mantıklı düşünebildim. Çocuk düşüncemi okumuyordu. Pipisiyle ilgili şeyleri düşünürken otomatik olarak oraya bakınca fermuarını açık sandı. Ne yapsın? Otobüste biletlerimizin parasını ödedi. Ankara'da ilk kez otobüse binmiştim. O yüzden bir taraftan da nasıl olduğunu anlamaya çalışıyordum. Yan yana oturduk. Bana bir öğrenci bileti verdi. Al sakla bunu. Okul bittikten sonra hatıran olur. İlk biletimdi dersin, dedi. O bilet hala cüzdanımın bir köşesinde duruyor. Emlakçıya gittik. Evi bize gösterdi. Beğendik ve hemen tuttuk. Yalnız şöyle bir sorunumuz vardı. Ev eşyamız hiç yoktu ve biz bu konuyu düşünememiştik. Bakalım kahramanımızın başına neler gelecekti bomboş ev. Sana göz koydum. Gözün yiyorsa kaç bakalım. O kadar çok gençlik komedisi filmi izlemiştim ki üniversitede neler yapacağımı biliyorum sanıyordum. İzlediğim filmlerde öğrenciler gruplara ayrılıyordu mesela. Havalılar, çok havalılar, ezikler, çalışkanlar, motosikletliler, bilgisayar kurtları, pompon kızlar ve Amerikan futbol takımı oyuncuları. Kantinde oturuyorum ve etrafıma bakıyorum. Gerçek hayattaki gruplaşmayı çözmeye çalışıyorum ama maalesef filmlerle alakası yok. Ülkücüler, ulusalcılar, saçlarının önünü kabartmış kızlar ve her gün fön çektirenler. Hangi grubu seçsem bir diğeri elimde kalacak o derece. Hey gidi hey, ne hayaller kuruyordum oysa. Pompon kız olacaktım. Kantinde minnacık eteğimle dolanacaktım. Bir de şu anki halime bak. Kantinin ısıtma sistemleri bozulmuş. Montumla en köşedeki sandalyede oturup eve alınacak eşyaları ne kadar tutacağını hesaplıyorum. Ev arkadaşı olarak seçtiğim kızın ise içerisine devrim ruhu girmiş adeta. Daha dün Burger King'de yemek yediğim hatun şimdi bana emperyalizmin ruhumuzu açtığı derin yaralardan bahsediyor. Okulda örgütlenmeden, broşür yapmaktan, deniz gezmiş dövmesini nereye yaptıracağına karar verememesinin telaşı içerisinde bana bir şeyler anlatıyor. Allah'tan okullar artık 80 dönemindeki gibi değil. Bir yan masamızda da ülkücü çocuklar küpeli erkeklerin listesini hazırlıyor çünkü. Babamın okula beni yollarken bir tek uyarısı vardı. Aman diyeyim siyasete bulaşma. Zamanında hepimiz bulaştık. Çoğumuz okulundan, şanssız olanlar ise hayatından oldu. Yeşil Parka'ya gönül verenlerin bir kısmı reklamcı. Tek bir dil, tek din diyenlerin çoğu ise yabancı memleketlerde onların diliyle derdini anlatıyor şu an, demişti. Liseden olayların artık babamların devrindeki gibi olmadığını az çok biliyordum. Yani biz öyle tembel bir nesildik ki açıkçası en büyük korkumuz devamsızlıktan kalmaktı. Üniversitede işler böyle yürüyordu. Birkaç alternatif dışında bunlardan biri benim ev arkadaşımdı. Diğerleri ise yan masadakiler. Koltuk yerine evi minderlerle döşeksek ne kadar tasarruf ederiz diye hesap yaparken Ankaralı çocuk bir hışımla kantine girdi. Ayaklarına kadar uzanan simsiyah montu ile Kenan İmirzalıoğlu'nun içerisinde bisiklet pompasıyla hava basmışlar gibi duruyordu. Yan masaya geldi. Hemen biri sandalyesini çekip ona verdi. Oturdu öyle kös kös susup milleti izlemeye başladı. Bu hareketini anladık ki onun tarafı küpe koparanlardandı. Gerçi bunu anlamak zor olmasa gerek, tavırları ilk günden beri bunu kabak gibi belli ediyordu. Ben böyle onu incelemeye almışken sarı o hiç bilmediğim dünya ile ilgili bana bilgiler vermeye başladı. Yurtta çok komikler bunlar. Tuvalet reisi diye bile bir şey var, düşünebiliyor musun? Her yatakhanenin bir reisi var. Hatta merdivenlerin bile. Neyi kimden koruyorlar? Kimse bir şey anlamıyor ama aynen bu şekilde sadece insan ayrımı yaptıkları. Bu kesin tuvalet reisidir. Bok gibi bir şey zaten. Bize ev buldu ama ne yapalım? Gerçek bu, diye kendi aramızda gülüşmeye başladık. Sonra birden kantine o girdi. Hayatımda gördüğüm en güzel gözlere sahip olan kişi. Gerçi sonra daha güzellerini gördüm ama O an bambaşka biri gibi geldi. Hepimiz çay içerken kendine bu soğukta gitti kola aldı. İşte buradan bile bambaşka bir insan olduğu belliydi. Bizim fakülteden olmadığı kesindi. Günlerdir bakmadığım, incelemediğim adam kalmamıştı. Nerede çürük, çarık adam var bize gelmiş. İletişimden olamayacak kadar yakışıklıydı. Bir defa omuzları o kadar genişti ki gömleği esnedikçe esnemişti. Dudakları, dişleri, burnunu dudaklarına birleştiren alanı, kulak memesi bile güzeldi be adamın. Gözlerimi ondan alamıyordum resmen. Abazan bir genç kız gibi görünmek istemiyordum ama. O arada öyle salındıkça aksinin imkanı yoktu. Ağzım açık ona bakarken sarı nereye baktığıma baktı. O da görür görmez tabii. Ananı sikim, bu ne be diye tepki verdi. Çocuk kimseye selam vermeden kantinden öyle geçti gitti. Evet, belki üniversite hayallerim yıkılmış olabilir. Belki izlediğim filmlerle alakası olmayabilir. Yaşadığım hiçbir şeyin ama şöyle bir gerçek var ki o çocuk kesinlikle sevgilim olacak. Hissediyorum, duyuyorum, görüyorum, biliyorum. Dişlerim dişlerine kadar felaketim olur ağlardı. Ödev olarak her hafta bir haber bulmamız lazımmış. Sadece bir tane kamera var, onu da 1 saat kullanmamıza izin veriyorlar. Yani şimdi sokakta bir trafik kazası falan geçirse biri haberini yapmam imkansız. O yüzden kuaförün birine gideyim de bu senenin saç trendlerinin haberini yapayım dedim. Demek ki böyle oluyormuş. Bazen haberleri izlerken bu kadar gerizekalıca konuları ne diye koyarlar diyordum da artık hepsine hak veriyorum. Ne yapsınlar? Siyaset, siyaset nereye kadar yani? Sarı ile beraber aldık kamerayı, düştük bir tane mahalle kuaförüne. Sarı kamerayı tuttu, ben de röportajı yaptım. Masada 1988 yılından kalma dergilerden, en son yaptığı gelin başlarının fotoğrafını duvara büyük bir gururla asmasından anladığım üzere zaten bu kuaförün trendlerden haberi yoktu. Ama olsun, ödev ödevdir neticede diye dinledim, dinledim. Baya bir dinledim ama en son bu sene kadınlar küt saç arkası Amerikan tıraşlı deyince dayanamadım. Amerikan tıraş mı kaldı abi? Sen ne diyorsun yani? Büyük ihtimalle hoca ne dediğini dinlemeyecek. Yine de bu dandik haberi kendime yakıştıramadım. Sıfır almak pahasına da olsa kaseti sildim. Herkes tabii ödevini yaptı, gitti güzel güzel hocaya verdi. İşte kimisi tıp fakültesine gitmiş, oradaki profesörlere sorular sormuş. Yok, kimisi hocaları konuşturmuş, birkaçı halk röportajı yapmış. Güzel güzel aldılar puanlarını, sıra bana geldi. Büyük bir gururla kalktım, kuaföre gittiğim ama adamın bu işten anlamadığımı görünce haberden vazgeçtiğini, bir olayın haber olabilmesi için buna önce benim inanmam gerektiğini anlattım. O son cümlem çok önemliydi. Öyle bir anlattım ki herkes beni avuçlarını kanatırcasına alkışlayacak sandım. Hoca alnımdan öpecek, işte gerçek bir idealist muhabir diyecek zannettim. Hatta teneffüste diplomamı vereceklerini bile hayal ettim ama olmadı. Onun yerine hoca bana bir bağırdı. Orası olmadıysa başka yere gitseydin. Bu kadar insan nasıl buldu bunca haberi? Bunlar vize notlarınıza yansıyacak, sıfır dedi. İdealistliğim işte bu noktada bitti tabii. İlk notumu sıfır olunca ikinci haftam fellik fellik haber aramakla geçirdim. Burnumun dibindeki diş tabipliği fakültesinde buldum kendimi. Oradan herhangi bir hocayı bulup onun da yardımıyla bir şeyler yaparım diye düşünüyordum. Hocanın kapısının önünde sorularımı hazırlarken Armani kot parfüm kokusuyla bir kendime geldim. Kim sürmüşse parfümü saç tellerine kadar sıkmış olmalı. Kokunun şeklini görebiliyorum o derece. İki karı sikebilirim umuduyla bütün şişeyi boca etmiş kendine. Kim lan bu abazan diye kafamı kaldırdım ki, işte orada o, hayatımın aşkı karşımda duruyordu. O gün kantinde gördüğüm çocuk pırıl pırıl parlayan gözlerle resmen bana bakıyordu. Çocuğu görünce doğal olarak koku falan gitti tabii. Her güzelin bir kusuru vardır, bunun da bol parfüm diye düşünmek lazım dedim. Bunları düşünürken malak malak hala orada bakıyordu. Halil hocayı mı bekliyorsun? Kimi? Ha, hocayı, evet. Not mu alacaksın? Yok ya, ben şeyim yani, hani röportaj için geldim. İşte bu noktadan sonra imkansız aşkım başlamıştı. Diş doktoru olacaktı. Bu yüzden insanlar da ilk baktığı yer dişlerdi. Peki ya ben? Ah, talihsiz başım. Kocaman dişlerimle çocuğun karşısındaydım. Beni beğenmesinin imkanı yoktu artık. Bana sadece hasta gözüyle bakabilirdi. Boynumu büktüm, kaderime razı oldum ve kalbimin en derinliklerine onu gömdüm. Bu sırada tabii hoca geldi, röportajı yaptık, bizim çocuk bana yardım etti. Tam yeniden umutlanmaya başlamıştım ki, dişlerini kestirmeyi düşünmüyor musun? Azıcık ucundan kestirsen bile nasıl değişir gülüşün? Deyince kapattım o sayfayı. Hayır bebeğim, hayır doğmamış çocuklarımın babası, hayır imkansız aşkım, dişlerime dokunmayacağım. Ben de biliyorum ağzımın içine lavabo sokmuşum gibi duruyor. Aynaya baktığını görmüyor muyum sanıyorsun? Millete bir fındık kadar diş macunu yeterken ben her fırçalayışta bir tüp bitiriyorum. Diş fırçası yerine de Vileda kullanıyorum. Farkında değil miyim sanki? Ama imkansız gelinciyim, kartanem, diş doktorum, bebek suratlım, dokunmayacağım dişlerime. Bu arada kadına yüklenen bu yük ne kötü ya. Her şey mükemmel olmalı. İşi, karakteri, sesi, duruşu, başarı belgeleri ilk bakışta kimsenin ilgisini çekmiyor maalesef. Ne yaparsan yap, güzel olmak zorundasın. Büyük bir firmada müdür müsün, bir de çirkin misin üstüne? İnsanlar senden bahsederken işinden önce tipini söylüyor. Harika bir sesin var, piyasaya yeni gireceksin ama çirkinsen o kadar zor ki. Ya da sınıfta yeni bir kız gelmiş, çirkinse geldiği bile anlaşılmıyor. Sadece ilk 15 dakika önemli olan bu. Görsellik mevzusundan nefret ediyorum. Çünkü 20. dakikada gözümün rengi de, ellerimin şekli de umurumda olmayacak. Neden senin için kendimi değiştireyim ki? Bir de insanlar neden güzel olmak zorunda olsun, çirkin olmak özür değil. Bunları düşündüğüm zamanlarda çok zayıf bir kızdım. Sonra kilo almaya başlayınca söylediklerimin hepsini yuttum. 2 kilo vereyim diye o götümü duvardan duvara mı vurmadım? İlaçları leblebi gibi mi içmedim? Pamuk mu yemedim? Niye? Beni beğensinler diye. Siktirsin götler. Onlar yüzünden bağırsağımdan oldum. Kronik kabızım şu an. Ha, akıllandın mı? Tabii ki hayır. En son Dukan diyeti yaparken rengim yeşile dönmüştü. 1. ayrımın sonu, sayfa 24.